Ayrım 6.
Diğer beylikler gibi Osmanoğulları da devletin kuruluş evresinde ve ilk zamanlarında aşiret, tarikat ve meslek kuvvetlerine dayanıyordu. Bu nedenle Edebali gibi Kara Halil'in de ahi olması, Osmanlı Devleti'nin silahlı kuvvetinin oluşmasında, şekillenmesinde ve dinsel siyasal yapılanmasında anlam kazanıyor, ifadesini buluyordu. Devletin önde gelenlerinin heterodoks eğilimli dinsel, mesleksel, siyasal kurumlara dayanmaları veya bu eğilimdeki kurumları oluşturmaları, Anadolu Türkmenlerine güvence veriyor ve onların genç devlete inançla bağlanmalarına yol açıyordu. Mesele bununla da bitmiyordu. Babayı halifesi ve ahi babası Edebali'nin akrabası Kara Halil tarafından tesis edilen yeni silahlı güç, bu ilişkiler nedeniyle kısa bir süre içinde sadece bir savaş gücü olmakla kalmıyor, kalenderiliğin ve babayiliğin bir devamından ibaret olan Bektaşi kimliğine bürünerek bir tarikat kuvvetine de dönüşüyordu. İşte bu nedenle bu zemin ve ortam çerçevesinde Çandarlı Kara Halil Paşa'ya yeni bir ordu kurulması görevinin verilmesi her bakımdan büyük önem ve anlam taşıyordu. Bilindiği gibi ahiler Selçuk merkezi otoritesine baş kaldıran babayilerle birlikte hareket ediyor, babayilikle ahilik bir bakıma Horasan heterodoksunu paylaşıyordu. Bunların silahlı güç oluşturmaları ve kanlı eylemlerde bulunmaları, batıniliğin gölgesindeki heterodoks kalenderi akımının otorite tanımaz eğiliminin de bir tezahürü, yani ortaya çıkışı sayılıyordu. Osmanlı Devleti'nin kurucularının aynı kökenden gelmeleri nedeniyle bu gelenek Osmanlı Merkezi Otoritesi karşısında gemlenerek kontrol altına alınıyordu. Dahası üstelik bu kurucular kalenderilik zemindeki babayi ahi başkaldırı geleneğini daha baştan devletin kuruluş evresinde merkezi yönetimin silahlı gücüyle özdeşleştirerek bir tehlike olmaktan çıkarıyordu. Tehlike olmaktan çıkarmakla da kalmıyor, bu akımın diğerlerine karşı beslediği kini ve intikam duygularını yeni devletin savaş dinamizmi ve vurucu gücü haline getiriyordu. İşte yeni ordunun kurulması görevinin bir kalenderi ahiye verilmesi, bu politikanın yeniden düzenlenmesi ve resmileştirilerek devletleştirilmesi anlamına geliyordu. Nitekim Kara Halil merkezi devleti çeşitli bakımlardan tehdit ve tehlike oluşturabilecek unsurların yönetime katılımını sağlayarak oluşturduğu silahlı bir güce dayandırıyordu. Böylece dinsel, siyasal, askeri bir sentez ve tekillik oluşturuyordu. Çandarlı her şeyden önce acemi ocağın asker kaynağını genişletmek amacıyla Hristiyan esirlere paralel olarak devşirmeleri silah altına alıyordu. Böylece tesis edilen ordunun insan kaynakları Pençüyek oğlanı denilen esirlerin beşte birinden ve devşirmelerden oluşan acemi ocağından, kapı kullarının oğullarından ve bostancılardan oluşuyordu. Bu insanlar farklı inançlardan, dinlerden, mezheplerden ve tarikatlardan geliyordu. Devleti ve Yeniçeri Ocağı'nı kuranlar bu farklılıkları ortadan kaldırmak amacıyla hangi kökenden gelirlerse gelsinler, Yeniçerilerin ortak paydasına Bektaşiliği koyuyorlardı. Nitekim Yeniçeri Ocağı bir süre sonra Ocağı Bektaşiyan diye anılıyor, Yeniçeriler kendilerine Taife-i Bektaşiye, Güruh-i Bektaşiye, Zümre-i Bektaşiyan adını veriyorlardı. Ayrıca bunların terfi silsilesine Silsile-i Tariki Bektaşiyan, Ocak ağalarına Sanadidi Bektaşiyan veya Ricali Dudman-ı Bektaşiye deniliyordu. Osmanlı Devlet Teşkilatı'ndan Kapı Kulu Ocakları Cilt 1, Ordinarius Profesör İ. Hakkı Uzunçarşılı, TTK Ankara 1943. Yeniçeri Ocağı'nın inanç ortak paydasına Bektaşiliğin konulması her bakımdan etkileyici bir nitelik taşıyor, tarihsel süreçte Osmanlı Devleti'nin kaderi üzerinde belirleyici bir rol oynuyordu. İddiaya göre Kara Halil'in kurup örgütlediği silahlı kuvvete bu adı Babai şeyhlerinden Ordinarius Profesör İ. Hakkı Uzunçarşı adı geçen eser sayfa 148 ve halifelerinden olan Hacı Bektaşi Veli veriyordu. Çeşitli kaynaklara dayandırarak Hammer, Hacı Bektaşi Veli ile Yeniçeri Ocağı arasındaki ilişkiyi şöyle kaydediyordu. Yeniçeri ordusu Memaliki Osmaniye'de pek ziyade tefsi etmiş bir tarikatın müessisi yani kurucusu bulunan Derviş Hacı Bektaş'ın keçe külahını kabul etti. Bu da şu suretle vuku bulmuştur. Bir gün Orhan Gazi mahiyetinde bu mühtedilerden yani devşirmelerden birkaç kişi bulunduğu halde Amasya civarında Sulucahöyü kariyesinde ikamet eden Hacı Bektaş'ın nezdine giderek yeni ordusu için dua etmesini ve bir sancak ile bir isim vermesini talep eyledi. Şeyh abasının kolunu askerlerden birinin başına öyle bir suretle vaaz etti ki kolun ucu askerin sırtına sarktı. Badel yani sonra bir sedayı ilham nüma ile keşfi istikbal tarzında şu sözleri söyledi. Tesis ettiğiniz ordu Yeniçeri tesmiye edilecek. Yüzü ak ve parlak, kolu müthiş, kılıcı keskin, oku tez olacak. Bütün muharebelerde galip çıkacak ve daima muzafferiyetle avdet eyleyecektir. Bu duayı muhattar olmak üzere Yeniçerilerin beyaz keçe külahına arka tarafından bir kumaş parçası ilave edildi. Dervişin abasındaki kolun bergüzarı idi. Hammer adı geçen eser cilt 1 sayfa 139-140. Hammer'ın neşriye dayandırarak ortaya koyduğu bu iddiayı başta Aşık Paşazade olmak üzere bazı tarihçiler reddederken Yeniçeri Ocağı'nın Bektaşileşmesi'nin Orhan Gazi zamanında değil 1. Murat zamanında meydana geldiğini ileri sürenlere de rastlanıyordu. Bu iddiayı savunanlar iddialarını genellikle Aşık Paşazade'nin şu satırlarına dayandırıyorlardı. Sual, bu Bektaşiler iderler kim? Yeniçeri'nin başındaki taç Hacı Bektaş'ındır dirler. Cevap, yalandır ve bu börk Hod Bilecik'te Orhan zamanında zahir oldu. Bektaşiler kim ki sebep Abdal Musa Orhan zamanında gazaya geldi ve bu Yeniçeri'nin arasında bile yürüdü ve bir Yeniçeri'den bir eski börk diledi. Yeniçeri dahi verdi. Yeniçeri o üsküfünü çıkardı ve bunun başına giydirdi. Abdal Musa vilayetine geldi, ol börk bile başında. Sordular kim bu başındaki nedir? O itti buna elf, alaf, uluf, bin sayı derler. Unutmamak gerekir ki Yeniçeri Ocağı kurulduğu zaman 1000 kişilik bir kuvvet meydana getiriyordu dedi. Vallah bunların taşların hakikati budur. Aşık Paşazade tarihi, Matbaa-i Amire, İstanbul 1332, sayfa 205-206. Bazı tarihçiler Aşık Paşazade'nin bu satırlarına dayandırarak Hammer'ın neşriden kaynaklanan iddiasını çürütmeye çalışıyorlardı. Buna karşılık Evliya Çelebi ocağın kurulmasında Hacı Bektaş-ı Veli'nin oynadığı rolü daha da ileri götürüyordu. Acemi oğlanlarının bir aslı da budur. O halde pirleri Müslüman gazileri olmuş olur. Fakat Orhan Gazi asrındaki gazalarda nice yüz oğlanları Orhan Bey, Hazreti Bektaş-ı Veli'ye hibe ettiler. O da güzelce terbiye ederek yine Orhan Gazi sefere giderken Yeniçeri yani yeni askerdir diyerek Orhan Gazi'ye hediye etti. Bu bir sınıf başka bir elbiseyle bizim acemi oğlanlarımızdır. Size hediye olsun dedi. Buna göre Yeniçeri'nin ve acemi oğlanlarının pirleri Hacı Bektaş-ı Veli'dir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi cilt 2 adı geçen eser sayfa 210-211. Şurası muhakkak ki Yeniçeriler henüz kuruluş evresindeyken Bektaşileştiriliyor, Yeniçeri Ocağı bir çeşit Bektaş Ocağı'na dönüştürülüyordu. Yeniçerilerin Bektaşileşmesi ise bu ocağın zaman içinde mafyalaşarak merkezi otoritenin hemen yanı başında, hatta içinde mafyos bir güç odağı haline gelmesine yol açıyordu. Mafyalaşan Yeniçeri Ocağı hem merkezi otoriteyi kendi otoritesi altına alarak mafyos toplum yapısının bir parçası haline getiriyor. Hem de kalenderiyi Bektaşi ahlak ve kimliğini mafyos toplum yapısı zemininde ideal konuma yükseltiyordu. Al Osman tahta geçemez, meğer kul Yeniçeri kılıcı altından geçe. Yeniçeri Ocağı'nın Bektaşi dergahına dönüşmesi konusu Kapıkulu Ocakları'nın mafyalaşması sürecinin en önemli aşamasını oluşturuyordu. Bu tarikatın sosyal alanda da etkin olduğu gözleniyordu. Bu nedenle öncelikle Bektaşi tarikatını irdelemek, her bakımdan tanımlamak gerekmiyor mu? Bektaşilik toplumsal ve kurumsal zeminde niçin mafyos bir karakter taşıyordu? 14. yüzyılda Ön Asya'da görülen 15. ve 16. yüzyılda Osmanlı siyasal devlet ve toplumsal yaşamında son derece etkinlik kazanan 16. ve özellikle 17. yüzyılda toplumsal, siyasal ve askeri bir sorun haline gelen Bektaşilik 19. yüzyıla kadar varlığını koruyordu. Askeri karakteri veya kimliği nedeniyle 1826 yılında Sultan II. Mahmut tarafından Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması sırasında Bektaşi tarikatı da yasaklanıyor, tekke ve zaviyeleri kapatılıyordu. Yaklaşık 500 yıl boyunca Osmanlı sosyal, siyasal, askeri, dinsel ve kültürel yaşamında etkili olan Bektaşilik 3 ana evreden oluşuyordu. Birinci devreyi Hacı Bektaşi Veli'den 15. yüzyıl başına yani Aliül Ala'ya kadar olan süreç teşkil ediyordu. İkinci devre Aliül Ala'dan Balım Sultan'a yani 16. yüzyıl başına kadarki süreçte oluşuyordu. Üçüncü devre ise 16. yüzyıl ile 19. yüzyıl arasını kapsıyordu. Bektaşi tarikatı adını Hacı Bektaşi Veli'den alıyordu. Hacı Bektaşi Veli hakkında kayıtlı ve belgeli fazla bilgi bulunmadığı için onunla ilgili yazılanlar genellikle efsane, söylenti, yakıştırma ve menkıbelere dayanıyordu. Bunların ise tarihsel değeri çok sınırlı ve yüzeysel kalıyordu. Bilinenlerin büyük çoğunluğu inandırıcı olmaktan uzak bulunuyordu. Öyle ki Hacı Bektaşi Veli hem 1166 yılında vefat eden Ahmet Yesevi'ye müritlik yapabiliyor, hem de Orhan Gazi zamanında yani 1300'lü yıllarda Yeniçeri Ocağı'na el verebiliyordu. Bunda şamanlığın bir uzantısı olarak mucizelere inanmak kadar sözlü kültürün ve göçer toplumlardaki hafıza zayıflığının veya yetersizliğin de rolü bulunuyordu. Şurası muhakkak ki Horasani diye de adlandırılan Horasanlı Hacı Bektaş-ı Veli bu yörede etkili olan Yeseviliğin ve aynı zamanda Yesevi olan Horasan erenlerinin geniş çapta etkisi altında kalıyordu. Hacı Bektaş'ın 13. yüzyıl başında muhtemelen 1210 yılında Nişabur'da doğduğu sanılıyordu. Bazı menkıbeler Hacı Bektaş'ın doğrudan Hoca Ahmet Yesevi'nin müridi olduğunu ileri sürüyorsa da gerçek şeyhinin Şeyh Lokman-ı Perende olduğu kayıtlı bulunuyordu. Nitekim Şeyh Perende'nin de Yesevi'den el aldığı ortaya koyuluyordu. Büyük bir olasılıkla Şeyh Ahmet Yesevi ile Hacı Bektaş arasında geçtiği iddia edilen diyalogların ve olayların aslında Şeyh Perende ile Bektaş arasında geçmiş olması ihtimali daha kuvvetle muhtemel bulunuyordu. Prof. Dr. Fuat Köprülü, adı geçen eser sayfa 40. Bektaş-ı Veli velayetnamelerine göre Bektaş henüz çok küçük bir çocukken keramet gösteriyordu. Bektaş hocasına dedi ki, bir nazar etseniz de şu karada aksa, dışarı gitmeye hacet kalmasa. Hocası kendi kudretinin buna yetmeyeceğini söyleyince, Bektaş-ı Veli derhal Allah'a dua etti. Lokman-ı Perende amin dedi. O anda mektebin ortasına halatif bir su çıkıp kapıya doğru aktı gitti ve pınarın başında güzel susam çiçekleri açtı. Prof. Dr. Fuat Köprülü, adı geçen eser, sayfa 41. Hacı Bektaş'ın hanlığı da böyle bir keramet ile gerçekleşiyordu. Lokman hacca gitti, Arafat'a çıkıp kıbleye doğru döndükleri esnada Lokman müritlerine dedi ki, ''Yaranlar, bugün Arefe günüdür. Şimdi bizim illerde yemekler pişirilir. Bu söz Allah'ın kudretiyle Bektaş'a malum oldu. Tam bu sırada şeyhin evinde de yemekler pişiriliyordu. Bektaş hemen bir tepsi yemeği aldığı gibi o anda Lokman'a sunuverdi. O da Nişabur'a döndükleri zaman çocuğun bu kerametini herkese söyledi ve hacı lakabını verdi.'' Prof. Dr. Fuat Köprülü, adı geçen eser sayfa 41. Bu menkıbeye göre Hacı Bektaş kendisinin Hazreti Ali neslinden olduğunu söylüyordu. Orada hazır olan Bektaş veli erenlere ben Hazreti Ali neslindenim, bana bunları kerametleri çok görmeyin, nasebi ilahidir dedi. Horasan erenleri eğer sahibi sır iseniz nişanınız nerede diye sordular. Bektaş veli elinin ayasında ve alnındaki iki yeşil beni gösterdi. Hepsi hayrette kaldılar. Prof. Dr. Fuat Köprülü, adı geçen eser sayfa 41-42. Hacı Bektaş'ın kerametleri bunlarla kalmıyordu. Savaş meydanlarına da yansıyordu. O gerektiğinde şahin olup düşmanlarına hücum da ediyordu. Böyle bir kerameti Ahmet Yesevi'nin oğlu Haydar'ı düşmanların elinden kurtararak gösteriyordu. Menkıbeye göre Bedahşan halkı topraklarının kafirler tarafından alınması üzerine Yesevi'den yardım istiyorlardı. Yesevi de Bedahşan'ı kurtarması için 12 yaşındaki oğlunu görevlendiriyordu. Haydar giyinip kuşanarak yanına 5000 cengaver alıyor, düşman üzerine yürüyor fakat yenilerek esir düşüyordu. Haydar 7 yıl hapis kalıyor, Bedahşan'daki kafirler Horasan halkına cefa ediyordu. Bunun üzerine Yesevi tekkesini kapısında Hacı Bektaş beliriyordu. Hoca Ahmet olanı biteni Bektaş'a anlatıyordu. Bektaş o anda bir şahin olup uçuyor, Haydar'ı esaretten kurtarıp babasına teslim ediyor, Bedahşan'ı da Müslümanlaştırıyordu. Prof. Dr. Fuat Köprülü, adı geçen eser sayfa 43. Bütün bunlardan sonra Ahmet Yesevi veya Lokman-ı Perende, Yeseviliğin emanetleri olan taç, hırka ve sofra ve seccadeyi Hacı Bektaş'a veriyor ve ona şöyle diyordu. Ya Hacı Bektaş Veli, işte nasibini aldın. Sana beşaret olsun ki kutbül aktaplık mertebesi senindir ve 40 yıl hükmün vardır. Şimdiye kadar bizim idi, bundan böyle senin olsun. Zaten bizim de intikal vaktimiz geldi. Haydi git seni Rum'a saldım ve Rum abdallarına seni baş kılıp serçeşme eyledim diyor. Prof. Dr. Fuat Köprülü, adı geçen eser sayfa 44. Hiç şüphe yok ki Hacı Bektaş'ın Rum abdallarına baş olması o sırada Ön Asya'da bulunan ve durmadan gezen kalenderi derviş ve şeyhlerine baş olması anlamına geliyordu. Bu da Ön Asya'daki kalenderi zümresinin merkezi bir otoriteye bağlanmamış olmalarının yarattığı sıkıntının Horasan'a kadar yansıdığını gösteriyordu. Öyle veya böyle Hacı Bektaş-ı Veli Ön Asya'ya gitmek ve orada bir düzen kurmakla görevlendiriliyordu. Ne ki Ön Asya'daki kozmopolit yapı her bakımdan karmaşık bir tablo oluşturuyordu. Hacı Bektaş ise bu karmaşık ortama giriyordu. Onun Ön Asya'ya gelişi ve burada izlediği güzergahı Aşık Paşazade şöyle anlatıyordu. Sual, ey derviş, bu Rum vilayetinin dervişlerini ve ulemasını zikrettin. Ya Hacı Bektaş Sultan'ı niçin anladın? Dipnot 2, Piri Mişaürini Leyhin, Hacı Bektaş'ın pederi Seyyid Mehmet İbrahim Sani ve valideleri Nişabur ulemasından Şeyh Ahmet'in kerimesi Hatme Hatun olup, tevellütleri Hicri 646'dır. Muallimleri de Şeyh Ahmet Yesevi Hulefasından Şeyh Lokman'dır. Cevap, bu andığım azizler Al Osman vilayetinde olanlardır kim andım? Bu Hacı Bektaş Al Osman neslinden hiç kimseyle muhasebet etmedi ve ondan ötürü anmadım. Hacı Bektaş kim Horasan'dan kalktı bir kardeşi dahi vardı. Menteş dirlerdi. Bile kalktılar geldiler doğru Sivas'a geldiler. Dipnot 3, Diyar-ı Rum Vushulleri Hicri 680. Ve andan Baba İlyas'a geldiler ve andan Kır şehrine vardılar ve andan Kayseri'ye geldiler. Kayseri'de kardeş Menteş yine Sivas'a vardı. Anda eceli mukaddermiş anı şehit ettiler. Bunların kıssası çoktur. Camiasına ilmim yetmiştir, bilmişimdir. Aşık Paşazade adı geçen eser sayfa 204. Aşık Paşazade'nin de kaydettiği gibi Hacı Bektaş önce Baba İlyas'a giderek ondan el ve hilafet alıyor ve babayı oluyordu. Hiç kuşku yok ki o Horasan'dan Ön Asya'ya görevlendirilerek gönderiliyordu. Zira bu dönemde Ön Asya sadece etnik bakımdan değil, dinsel, mistik ve siyasal bakımdan da tam bir karmaşa ve düzensizlik içinde bulunuyordu. Kaldı ki Selçuk merkezi otoritesiyle heterodoks Türkmen aşiretlerinin yolu da iyiden iyiye birbirinden ayrılmış bulunuyordu. Hacı Bektaş-ı Veli, Aşık Paşazade'nin kaydettiği güzergahı kat ettikten sonra Suluca Karahöyük'e geliyor ve buraya yerleşiyordu. 1281 yılı Ağustos'unun sıcak bir gününde Suluca Karahöyük köyünün dışında suyu bol bir çeşme başında birkaç kadın buğday yıkıyordu. Akşama doğru Kırşehir tarafından uzunca boylu, top sakallı, güler yüzlü, iri siyah gözlü, açık alınlı, elmacık kemikleri çıkık, eli asalı bir derviş belirdi. Ve çeşmeye gelerek kadınlardan biraz ekmek istedi. Onlar derviş dediler, burada yiyecek ne arar ki? Derviş ses çıkarmadı. Az ileride bir söğüt gölgesine oturdu. Fakat kadınlardan biri onun bu mütevekkil haline acıyarak evinden biraz yufka ile yağ, bal getirdi, dervişe verdi. Ancak akşam evine döndükte yemek hazırlamak üzere açtığı yağ çömleğini ağzı beraber dolu buldu. Merakla bal çömleğini de açtı. O dahi öylece dolu idi. Yarım çömleklerin kendiliklerinden dolu vermelerini dervişin kerametine atfetti ve dışarıdan gelen kocasına olup biteni anlattıktan sonra onu bul getir dedi, evimize misafir edelim. Koca gitti, dervişi evlerine misafir getirdi. Ömrünün sonuna kadar bırakmadılar ki bu kadın Bektaşilerin takdis ettikleri kutlu melek, kadıncık ana adını verdikleri Fatma Nuriye Hatun'du. İşte böylelikle ünü artan veya arttırılan Hacı Bektaş, nihayet Suluca Karahöyük köyü hudutlarından taştı. Bektaşilik tarihi yazan Kemal Samancıgil, basan ve yayan İsmail Nazım Ergenel, Emniyet Kütüphanesi Tecelli Matbaası, İstanbul 1945, sayfa 173-174. Çoğu araştırmacıya göre Hacı Bektaş-ı Veli bir tarikat veya mezhep kurmak düşüncesinde ve amacında değildi. Nitekim 1240 yılındaki Babai ayaklanmasından sonra merkezi yönetim Babai hareketini kan ve şiddetle bastırıp asileri amansızca kovuşturmaya başlayınca başsız kalan Babailer sessizce Hacı Bektaş'ın çevresinde toplanmaya ve onu adeta lider olarak kabul etmeye başlıyorlardı. Kaldı ki kovuşturma sadece Babailerle sınırlı kalmayıp tüm heterodoks akımı ve tarikatları da kapsıyordu. Bu nedenle keramete inanan tüm heterodoks akım mensupları, kalenderiler, hurufiler, rafıziler, batiniler ve benzerleri gibi de Hacı Bektaş'ın şemsiyesi altına giriyorlardı. Bunlar kendi ilkelerinin ötesinde Muhammed'i mürşit, Ali'yi rehber, Hacı Bektaş'ı pir kabul ediyorlardı. Kalenderiliğin sosyetik kolu olan Mevlevilik kent merkezlerinde yayılırken, Bektaşilik daha çok hudut boylarındaki ve kırsal kesimdeki Türkmenler arasında rağbet görüyor, etkinlik kazanıyordu. Hacı Bektaş'ın şemsiyesi altına daha çok Sünni, merkezi yönetimin kovuşturduğu heterodoks akımların, tarikatların mensupları girdiği için bunlar da kendi inançları üzerinde etkili olan daha önceki dinsel eğilimleri beraberlerinde getiriyorlardı. Örneğin Şia'nın İsmailiyesinden, Maniheizm'den, Karmatiliğin dışa kapalı gizemciliğinden, Zerdüştilikten, Hristiyanlığa kadar tüm inançlardan esintiler görülüyor, tüm bunlar Bektaşilik şemsiyesini etkiliyordu. Ne ki Hacı Bektaş kendi döneminde tüm bu etkinliklerin ve oluşumların üzerine çıkmayı biliyordu. Her şeyden önce arı Türkçe konuştuğu için ne dediğini ve amacının ne olduğunu tüm Anadolu Türkmenleri anlıyor, bu nedenle inanç bakımından onun liderliğini kabul ediyorlardı. Hacı Bektaş onlara hiçbir dinsel kalıp ve dogma önermiyordu. Açık ve katı ilkeler koymak yerine her düşünce ve inançtakilerin kendi eğilimleri doğrultusunda yorumlanabileceği rumuzlar ve semboller kullanarak anlaşıyordu. Aşık Paşazade Hacı Bektaş'ın şeyhlik iddiasında bulunmamasını şöyle kaydediyordu. Kendi bir meczup budala azizdi, şeyhlikten ve müridlikten farih idi. Aşık Paşazade adı geçen eser sayfa 205. Şurası muhakkak ki Hacı Bektaş çevresine toplanan Türkmenlere iyi ahlaklı olmayı telkin ediyordu. Özellikle diğer heterodoks akımlarda görülen ve genel ahlak ilkelerine ters düşen bazı uygulamaları kesinlikle reddediyor ve yandaşlarını, dervişlerini de bu kötü alışkanlıklardan korumaya çalışıyordu. Yalnız ağır suç işlemişler bu meydana giremeyeceklerinden böyle af dahi edilivermezler. Bilhassa zina, cinayet, livata, hırsızlık, karısını boşayanlar bu ağır cezalardan sayılırlar, derhal aforoz edilirlerdi. Tarikat dilince düşkün edilirlerdi. Düşkün abdestini bozmuş, imanından ve ikrarından dönmüş demektir. Kemal Samancıgil adı geçen eser sayfa 62. Daha sonra Bektaşi tarikatının ilkeleri arasında yer alan bu esaslar Hacı Bektaşi Veli'nin savunarak telkin ettiği erdemlerin de esasını oluşturuyordu. Zira özellikle soygun, cinayet ve livata Hacı Bektaş'ın yaşadığı dönemde Ön Asya Türkmenleri arasında hüküm süren sorunların ve sapmaların başında yer alıyordu. Kısacası Hacı Bektaş-ı Veli bir yandan kalenderiliğin ve babayiliğin heterodoks esaslarına olan otoriteye, özellikle sünni, müstebit ve gayrimeşru otoriteye başkaldırı geleneğini sahiplenerek haksızlığa ve şiddete uğrayan Türkmenleri örgütlemeye çalışırken, diğer taraftan da onları sapmalara karşı korumaya, iyi ahlaka ve erdeme sevk etmeye çalışıyordu. Bunu da katı ve dogmatik dinsel disiplin içinde değil, hoşgörü, insan sevgisi ve özgürlük vererek benimsetmeye çaba harcıyordu. Hacı Bektaş geçmişi ve konumu itibariyle her iki yönde de başarı elde ediyordu. Öncelikle Selçuk merkezi otoritesine baş kaldırmış olan Baba İlyas ile Baba İshak'ın dervişleri ve yandaşları ona sağlam bir zemin ve dayanak oluşturuyordu. Buna paralel olarak Babai hareketinde yer alıp da kovuşturmaya uğrayan heterodoks tarikatların şeyh ve dervişleri onunla aynı potada eriyerek Hacı Bektaş'a güç kazandırıyordu. Unutmamak gerekir ki bu örgütlenmenin ilk sırasında fütüvet ehli yani ahiler yer alıyordu. Dahası Anadolu'da gezen ve gittikleri yerlerde kötü muameleye uğrayan, dışlanan, şiddete maruz kalan ve hatta katledilen kalenderiler Hacı Bektaş'ın hoşgörüsünü ve tanıdığı özgürlüğü benimsiyorlardı. Kısacası Hacı Bektaş-ı Veli Ön Asya'nın bu kaos döneminde etkin bir mistik, dinsel otorite karakteri kazanıyordu. Bu otoritenin siyasi oluşumların dışında kalması ve etkilenmemesi elbette ki mümkün olamıyordu.